Ayrım 34, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 411. Birch yavaşça hole çıktı. Wallander onun Karlman adındaki kadının izini süreceğini biliyordu. 5 dakikadan daha kısa bir zaman içinde salona dönerek Wallander'e eliyle işaret ederek yanına çağırdı. Wallander yerinden kalkarak hole çıktı. Bu arada Höglund Bayan Taxel'e kızının Eugen Blomberg'le olan ilişkisinden söz ediyordu. ''Kolay oldu'' dedi Birch. ''Annika Karlman, badminton oynamak için her zaman kortu arayan ve rezervasyonu yaptıran oymuş. Adresini buldum, buraya yakın.'' ''Oraya gidelim'' dedi Wallander. Salona geri döndü. ''Kızınızın arkadaşının adı Annika Karlman'' dedi. ''Bank Gatan'da oturuyor.''
''İlk adını daha önce hiç duymamıştım'' dedi Bayan Taxel.
''Sizi bir süreliğine Höglund'la yalnız bırakacağız diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Hemen gidip onunla konuşmalıyız. Bankgatan'daki adrese gitmeleri 10 dakikadan daha az sürmüştü. Saat 18.30'du. Karlman bir sitede oturuyordu. Birch güvenlik telefonunu kaldırdı. Bir adam karşılık verince Birch kendini tanıttı. Kapı açıldı. İkinci katın kapısı ardına değin açıktı. Kapının önünde bir adam onları bekliyordu. Kendini tanıttı.
''Ben Annika'nın kocasıyım.'' dedi. ''Ne oldu?''
''Hiçbir şey.'' diye karşılık verdi Birch. ''Bir iki soru sormak istiyoruz yalnızca.'' Adam onları içeriye aldı. Daire oldukça büyüktü ve zevkle döşenmişti. İçerideki odalardan birinden gelen müzik sesiyle çocukların gülüşmeleri duyuldu. Kısa bir süre sonra da Annika Karlman içeri girdi. Uzun boyluydu, eşofman giymişti.
''Bu polisler seninle konuşmak istiyor.''
''Katarina Taxel'le ilgili bir iki soru sormak istiyoruz.'' dedi Wallander. Kitap raflarıyla dolu salona geçip oturdular. Wallander, Annika Karlman'ın kocasının da öğretmen olup olmadığını düşündü. Hemen konuya girdi. ''Katarina Taxel'i ne kadar iyi tanıyorsunuz?''
''Birlikte badminton oynardık ama bunun dışında görüşmezdik.''
''Yeni bir bebeği olduğunu herhalde biliyorsunuz.''
''Zaten bu yüzden 5 aydan beri badminton oynamıyoruz.''
''Oynamaya başlayacak mısınız?''
''Beni arayacak.''
Wallander, Katarina'nın 3 kız arkadaşının adlarından söz etti.
''Onları tanımıyorum. Biz yalnızca badminton oynardık.''
''Oynamaya ne zaman başlamıştınız?''
''Yaklaşık 5 yıl önce. Aynı okulda öğretmenlik yapıyorduk.''
5 yıl boyunca badminton oynayıp da insanın karşısındaki kişiyi tanımaması olası mı?''
''Evet, kesinlikle olası.''
Wallander nasıl devam edeceğini düşündü. Annika Karlman açık seçik yanıtlar veriyordu. Ama aynı zamanda da konudan uzaklaştıklarını hissediyordu Wallander.
''Onu hiç kimseyle birlikte görmediniz mi?''
''Erkekle mi yoksa kadınla mı?''
''Önce erkeklerden başlayalım.''
''Hayır.''
''Birlikte çalıştığınız dönemlerde bile mi?''
''İçine kapanık biriydi. Özel yaşamından söz etmezdi. Ona ilgi duyan bir öğretmen vardı.'' Ne var ki Katarina ona karşı çok soğuk davranırdı. Hatta düşmanca davrandığını bile söyleyebilirim. Ama öğrencilerle arası çok iyiydi. Akıllı bir kadındı. İnatçı ve akıllı bir öğretmen.
Onu bir kadın arkadaşıyla birlikte gördünüz mü hiç?
Wallander bu soruyu sormadan önce sorunun değerine ilişkin umudunu çoktan yitirmişti ama yine de sordu.
Evet diye karşılık verdi Karlman. Yaklaşık 3 yıl önce.
Kimdi?
''Adını bilmiyorum ama ne iş yaptığını biliyorum. Doğrusu son derece garip bir durumdu.''
''Ne yapıyor?''
''Şu anda ne yaptığını bilmiyorum ama o günlerde trenlerdeki yemekli vagonlarda garsonluk yapıyordu.''
Wallander kaşlarını çattı. ''Katarina Taxel'e trende mi rastladınız?''
''Onu kentte bir kadınla uzaktan görmüştüm. Ben karşı kaldırımda yürüyordum. Selamlaşmadık bile. Birkaç gün sonra trenle Stockholm'e gittim.'' Tren Alvesta'dan hareket edince yemekli vagona gittim. Tam hesabı öderken kadın gözüme ilişti. Bu Katarina ile birlikte gördüğüm kadındı.
Kadının adını bilmediğinizi söylemiştiniz.
Evet.
Ama Katarina'ya bundan söz ettiniz değil mi?
Aslında hayır, unutmuştum. Çok mu önemli?
Birden Wallander'ın aklına Taxel'in çalışma masasında bulduğu tren tarifesi geldi.
''Olabilir. Hangi günde hatırlıyor musunuz? Hangi trende?''
''Nasıl hatırlayabilirim?'' dedi Karlman şaşkınlıkla. 3 yıl önceydi.
''Acaba evde eski bir takvim var mı? Hatırlamanıza yardım etmek istiyoruz.''
Sessizce bir kenarda oturan ve tüm konuşmayı dinleyen kocası yavaşça yerinden kalktı.
''Takvimi getireyim.'' dedi. ''1991 miydi yoksa 92 mi?''
Karlman bir an düşündü. 1991 ya Şubat ya da Mart'tı. Gergin bir şekilde beklemeye koyuldular. Evin içinden gelen müzik sesi kesilmiş, onun yerini televizyonun sesi almıştı. Karlman'ın kocası eski bir takvimle içeri girerek takvimi karısına uzattı. Karlman takvimin sayfalarını çevirdi, sonunda aradığını buldu. 19 Şubat 1991 günü Stockholm'a gitmiştim. 7-12 treniyle. 3 gün sonra da geri döndüm. Kız kardeşimi görmeye gitmiştim.
Dönüşte o kadını gördünüz mü?
O günden beri bir daha onu hiç görmedim.
Ama onun burada, Lund'da, Katarina ile birlikte gördüğünüz kadın olduğundan eminsiniz değil mi?
Evet.
Wallander düşünceli bir şekilde Karlman'a baktı. Bizim için önemli olacağınızı düşündüğünüz başka bir şey var mı?
Karlman başını hayırlercesine salladı.
Şimdi Katarina hakkında ne kadar az şey bildiğimi daha iyi fark ediyorum. Ama yine de çok iyi bir badminton oyuncusuydu.
İnsan olarak nasıl biriydi?
Bu biraz zor. Belki de onu şöyle anlatmalıyım. Anlatılması zor bir insandı. Öfkesi saman alevi gibiydi. Anında bir şeye öfkelenir, sonra da unuturdu. Zaman zaman depresyona girerdi. Ama o garson kadınla birlikte onu yolda gördüğümde çok neşeliydi, gülüyordu.
Acaba önemli olabilecek başka bir şey geliyor mu aklınıza?
Wallander karşısındaki genç kadının yardım etmek için elinden geleni yaptığının farkındaydı.
Galiba babasını çok özlüyordu, dedi Karlman bir süre sonra.
Neden böyle düşünüyorsunuz?
O günlerde böyle hissettiğimi anımsıyorum. Babası olacak yaşta erkeklerle olan davranış biçimleri beni bu şekilde düşünmeye itiyordu.
Nasıl davranıyordu?
Sanki kendisinden emin değilmiş gibi doğal davranmayı anında bırakıyordu.
Wallander Katarina çok küçükken ölen babasını düşündü. Annika Karlman'ın az önce söylediklerinin Katarina'nın Eugen Blomberg'le olan ilişkisini de açıklayıp açıklayamayacağını geçirdiği içinden.
Annika Karlman'a baktı. Başka bir şey var mı?
Yok.
Wallander Börch'e bakarak başını salladı ve ayağa kalktı.
Sizi bir daha rahatsız etmeyeceğiz, dedi.
Doğal olarak eğer gerçekten de bir şey olmamışsa polisin neden bunca soru sorduğunu merak ediyor insan, dedi Karlman.
Aslında birçok şey oldu, dedi Wallander. Ama Katarina'ya değil, şu anda daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim ne yazık ki.
Evden çıktılar.
Bu garson kadını bir an önce bulmalıyız, dedi Wallander.
İsveç tren yollarında çalışanların bir listesi herhalde vardır, dedi Börch. Ama bu akşam bir şey bulacağımızı sanmıyorum. Aradan 3 yıl geçmiş.
Yine de peşini bırakmayacağız, dedi Wallander. Elbette senden bunu isteyemem. Biz bununla Yeastat'tan ilgileniriz.
Sizin işiniz başınızdan aşmış, dedi Börch. Ben ilgilenirim.
Wallander Börch'ün bu konuda dürüst olduğunun farkındaydı. Özveride bulunmuyordu. Hedwig Taxel'in evine geri döndüler. Börch, Wallander'i evin önünde bırakarak garson kadını aramaya başlamak için karakola gitti. Wallander bunun karanlığa kurşun sıkmakla eşdeğerde olduğunu düşünüyordu. Tam kapının zilini çalarken cep telefonu çaldı. Arayan Martinson'du. Wallander arkadaşının ses tonundan kendini toparladığını hissediyordu. İşler umduğundan daha iyiydi.
''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Martinson. ''Hala Lund'da mısın?''
''İsveç tren yollarında çalışan bir garson kadını arıyoruz.'' diye karşılık verdi Wallander. Martinson daha fazla soru sormayacak denli, akıllı ve zekiydi.
''Burada da işler yoğun.'' dedi. ''Svedberg Holger Eriksson'un şiir kitaplarını basan yayıncıyı bulmayı başardı. Oldukça yaşlı ama hafızası hala güçlü ve Eriksson hakkındaki düşüncelerini bize açmaktan kaçınmadı. Parasını çok zor aldığını söyledi.''
''Yeni bir şeyler anlattı mı?''
Erikson'un savaştan bu yana düzenli olarak Polonya'ya gittiği anlaşıldı. Oradaki yoksulluktan yararlanarak kadınlarla ilişkiye giriyormuş. Buraya döndüğünde de yaptıklarını ballandıra ballandıra anlatıyormuş. Yaşlı yayıncı onunla ilgili hiç de iyi şeyler düşünmüyor.
Wallander Sven Tyren'le yaptığı konuşmayı anımsamıştı. Şimdi her şey daha somut bir şekle bürünmeye başlamıştı. Krista Haberman'ın Eriksson'un yaşamındaki tek Polonyalı kadın olmadığı anlaşılıyordu.
Svedberg Polonya polisiyle bağlantı kurmanın yararlı olup olmayacağını soruyor, dedi Martinson.
Olabilir diye karşılık verdi Wallander, ama hemen değil. Şimdilik biraz daha bekleyelim.
''Bir şey daha var,'' dedi Martinson. ''Bunu da Hanson anlatacak.''
Hanson telefona geldi.
Erikson'un toprağında kimin çalıştığını öğrendim sanıyorum dedi. Bu da bir tek şeyi açıklıyor.
Neyi?
Çözümlenmeyen bir cinayeti. Eğer kaynağıma inanacak olursam Erikson'un düşman kazanma konusunda son derece başarılı olduğuna inanmamız gerekiyor. İnsan Erikson'la ilgili anlatılanları dinleyince yeni düşmanlar kazanmanın onun için yaşamın amacı olduğunu düşünüyor.
Tarlalar dedi Wallander sabırsızlıkla. Karşılık verdiğinde Hanson'un ses tonunun değiştiğini fark etti. Şimdi sesi çok daha ciddi çıkıyordu.
Erikson'u kazıklara çakılmış bir halde bulduğumuz kuyu.
Ne olmuş o kuyuya?
Kuyu yıllarca önce kazılmış. İlk başlarda kuyu yokmuş orada. Kimse Erikson'un bu kuyuyu neden gereksinimi olduğunu bir türlü anlayamamış. Kanalizasyon için gerekli değilmiş. Neredeyse kulenin boyunda toprak kazılmış.
Benim kuyuyu falan merak ettiğim yok dedi Wallander. Bunun mezarla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.
Ben de önce senin gibi düşünmüşüm dedi Hanson ama sonra duyduklarım fikrimi değiştirmeme neden oldu.
Wallander soluğunu tuttu.
Kuyu 1967 yılında kazılmış. Konuştuğum çiftçi bundan adı gibi emindi. 1967 yılının sonbaharında kazılmış.
Kuyu Krista Haberman'ın ortadan kaybolmasıyla aynı dönemde kazılmış demek ki.
Benim konuştuğum çiftçi daha kesin şeyler söyledi. Kuyunun Ekim ayının sonunda kazıldığından emindi. O yılın Ekim ayının son günü yapılan bir düğünden ötürü bu olayı anımsadığını söyledi. Zamanlar tıpatıp birbirine uyuyor. Krista Haberman Sven Stavik'ten arabayla alınıyor. Erikson onu öldürüyor, gömüyor. Bir kuyu ortaya çıkıyor. Aslında buna pek gerek yoktu.
Güzel dedi Wallander. Bu bize çok şey ifade ediyor.
Eğer Haberman gerçekten oraya gömülmüşse artık kazmaya nereden başlayacağımızı biliyorum dedi Hanson. Çiftçi tepenin güneydoğusunda bir kuyu kazdıklarını söyledi. Erikson bir işçi tutmuş. İlk birkaç gün kendi kazmış sonra da adamlarına bırakmış.
O zaman biz de hemen orada kazmaya başlayacağız dedi Wallander. İçindeki huzursuzluğun arttığını hissederek.
İşe yarın başlarız. Tüm hazırlıkları hemen şimdi başlatmanı istiyorum.
Bana bir sır olarak saklamanın olanağı yok artık dedi Hanson.
Hiç olmazsa biz elimizden geleni yapalım dedi Wallander. Bu konuyu Şef Holgersson, Per Akeson ve diğerleriyle de konuşmanı istiyorum.
Kafamı karıştıran bir şey var dedi Hanson duraksayarak. Eğer Haberman'ı bulursak bu bize neyi kanıtlayacak? Holger Erikson'un onu öldürdüğünü mü? Ölü bir adamın suçunu hiçbir şekilde kanıtlayamayacağımız ortada. Şu anda üstünde çalıştığımız cinayet soruşturmasında bunun ne anlamı olacak onu merak ediyorum.
Aslında bu son derece mantıklı bir soruydu. Her şeyden önce bu bize doğru yolda olduğumuzu gösterecek dedi Wallander. Yani katilin bu cinayetleri intikam uğruna işlediğini.
Ve sen hala bu cinayetlerin arkasında bir kadın olduğunu mu düşünüyorsun?
Evet diye karşılık verdi hem de eskisinden daha çok. Konuşma bittiğinde Wallander bir süre soğuk sonbahar havasında durdu. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Soğuk rüzgar yüzünü yalayıp geçiyordu. Bir şeye ağır adımlarla yaklaşıyorlardı. Tam bir aydır aramakta olduğu merkeze. Ama hala orada ne bulacaklarını bilmiyordu. Gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştığı kadın hep uzaklaşıp gidiyordu. Ama bir şekilde kadını anlayabileceğini de hissediyordu. Kadın onların uyuduğu odanın kapısını yavaşça açtı. Bebek o gün satın aldığı beşiğin içinde yatıyordu. Katarina Taksel yatağın kenarında bir cenin gibi kıvrılmış yatıyordu. Kıpırdamadan onları izledi. Sanki kendisine bakıyor gibiydi. Ya da beşikte yatan kız kardeşiydi sanki. Birden göremedi. Çevresi kan gölüne dönmüştü. Kanlar içinde olan yeni doğan çocuk değildi yalnızca. Yaşamın kendisi akan kanla birlikte kesik bir damardan dışarı akıyordu. Bir zamanlar bu kesik damarın içinde akan kan her şeyi net olarak görebiliyordu. Annesi avazı çıktığı kadar bağırıyordu ve annesinin bacaklarını iki yana açtığı masanın hemen yanında da bir adam duruyordu. Bunları 40 yıl önce olmasına karşın sanki dün olmuş gibi her şeyi açık seçik anımsıyordu. Tüm yaşamı boyunca bundan kaçıp kurtulmak istemiş ama başaramamıştı. Anıların pençesinden kendini kurtaramıyordu. Ama artık bu anılardan korkmasına gerek kalmadığını da biliyordu. Artık annesi öldüğüne göre ne istiyorsa onu yapabilirdi. Anıların üstünü bir daha açmamak üzere örtebilirdi.
Baş dönmesi geldiği gibi gitti. Yavaşça beşiğe yaklaşarak uyuyan bebeğe baktı. Bu onun kız kardeşi değildi. Bu bebeğin yüzü bambaşkaydı. Kız kardeşi yüz ifadesi oluşacak kadar bir süre bile yaşayamamıştı. Bu Katarina'nın yeni doğan bebeğiydi. Annesininki değil. Asla işkence yapılmayacak, anılarının kendisine hiçbir zaman acı vermeyeceği Katarina'nın çocuğu. Kendini yeniden sakin hissetti. Gözlerinin önündeki görüntüler yok olup gitmişti. Yaptıkları hep doğruydu. Kendisi gibi işkence çekmesinler diye insanları korumaya çalışıyordu. Kötülükler yapan, kadınlara acı çektiren o erkeklerin cezasız kalmamalarını sağlamıştı. Bir kadın tarafından öldürülen bir erkek asla nelerin olduğunu, az sonra başına nelerin geleceğini anlayamazdı. Ortalık sessizdi, bu çok önemliydi. Kadını ve çocuğu oradan uzaklaştırmakla çok iyi bir iş yapmıştı. Gelişmelerin kendisi için en iyi şey olduğunu ona sakin bir şekilde anlatmıştı. Eugen Blomberg boğularak ölmüştü. Gazetelerde çuvala ilişkin çıkan yazılar abartılıydı ve bunların gerçekle bir ilgisi yoktu. Eugen Blomberg ölmüştü. Ayağı kayarak suya düşüp boğulmasında kimsenin bir suçu yoktu. Buna kader karar vermişti ve hiçbir şeyde kader kadar adil olamazdı. Sürekli olarak bu sözleri yinelemişti ve sonunda Katarina'nın bu sözleri algılamaya başladığını görmüştü. Bir gün önce kadın arkadaşlarına o hafta toplantı yapamayacaklarını söylemişti. Zaman çizelgesinin dışına çıkmaktan hoşlanmazdı. Bu düzensizliğe ve uykusuzluk çekmesine neden olurdu. Ama ne var ki bu kez gerekmişti. Her şeyi planlamak olanaksızdı. Katarina ile çocuğu yanında olduğu sürece Volsio'daki evde kalabilirdiler. Yistat'taki evinden gerekli olan eşyaları getirmişti. Üniformalarını, kağıt parçalarını sakladığı küçük kutuyu ve isim kitabını. Katarina ile çocuğu uyuduğuna göre artık beklemesine gerek yoktu. Kağıt parçalarını şöminenin içine atarak karıştırdı, sonra da birer birer toplamaya başladı. Açtığı 9. kağıt parçasının arkasında siyah bir haç işareti vardı. İsim kitabını açtı, 9. sırada durdu ve yanındaki ismi okudu. Tore Grunden, bakışlarını ileriye dikmiş kıpırdamadan duruyordu. Yavaşça adamı gözlerinin önünde canlandırdı. Önce resim pek net değildi, bulanıktı. Sonra yüzü yavaş yavaş canlanmaya başladı. Artık onu anımsıyordu. Kim olduğunu ve ne yaptığını biliyordu. 10 yıl geçmişti aradan. O günlerde Malmö'de bir hastanede çalışıyordu. Noel'den bir gece önce acil serviste görevliydi. Ambulansa getirilen bir kadın yolda araba kazasında ölmüştü, kocası da gelmişti. Üzgündü ama yine de panik içinde değildi ve hemen kocasından kuşkulanmıştı. Bu tür olaylara defalarca tanık olmuştu. Kadın öldüğüne göre eşlerin artık yapacak bir şeyleri kalmıyordu. Hastaneye gelen polislerden birini kenara çekmiş ve ona kazanın nasıl olduğunu sormuştu. Trajik bir kaza olmuştu. Garajdan arabayı geri geri çıkartan kocası, arabanın hemen arkasında duran eşini fark edememişti. Karısını çiğnemişti. Kadın arabanın arka tekerlekleri altında kalmıştı. Bu kesinlikle olmaması gereken bir kazaydı. Bir an yalnız kaldığında örtüyü kaldırmış ve kadına bakmıştı. Kendisi doktor değildi ama arabanın kadının üstünden defalarca geçtiğini görebiliyordu. Daha sonra da araştırmasına başlamıştı. Sedyede yatan kadın daha önce defalarca hastaneye getirilmişti. Bir keresinde merdivenden düşmüştü. Bir başka kez ise bodrum katında ayağı kaymış ve başını beton zemine vurduğu rapor edilmişti. Polise imzasız bir mektup göndermişti. Cesedi inceleyen doktorlarla konuşmuştu ama bir şey olmamıştı. Adama ihmal ve dalgınlıktan ötürü bir ceza verilmişti. Başka da bir şey olmamıştı. Ve şimdi de her şey eskisi gibi sürüyordu. Yalnızca zavallı kadın artık yaşamıyordu, o kadar. Onu kimse geri getiremezdi. Neler yapacağını planlamaya başlamıştı ama bir şey canını sıkmıştı. Katarina'nın evini izleyen erkekler vardı. Onu durdurmaya gelmişlerdi. Katarina aracılığıyla kendisini yakalamaya çalışıyorlardı. Belki de tüm bu cinayetlerin arkasında bir kadın olduğundan kuşkulanmaya başlamışlardı. Bunu düşünüyordu. Önce katilin erkek olduğunu sandıklarından emindi. Sonra kuşkulanmaya başlamışlardı. Sonunda da yanlış yöne baktıklarını anlayacaklardı. Kendisini asla yakalayamayacaklardı. Asla. Şömineye bakarak Tore Grunden'i düşündü. Hasle Holm'de yaşıyor, Malmö'de çalışıyordu. Birden ona neler yapacağına karar verdi. Aslında yapacakları onun gibi birini utandıracak denli basitti. Çalışırken planını uygulayacaktı. Bu mesai saatleri içinde olacaktı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 420.